Haftaki sohbet programımızın konuğu Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu. Hoş geldiniz Sayın Halaçoğlu.
Sağ olun.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim ben izin verirseniz kısa bir bilgi vereyim izleyicilerimize. Ondan sonra sohbet programımıza başlayalım. Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu, Türk siyasetçisi kendisi. Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanlarından. Adana'da, Kozan'da 1949 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. Çeşitli üniversitelerde çeşitli görevlerde bulundu. Profesörlük, rektör yardımcılığı yaptı. Türk Tarih Kurumu Başkanlığı yaptı. Şu anda da Milliyetçi Hareket Partisi'nde Kayseri Milletvekili olarak görev yapıyor ve aynı zamanda Grup Başkan Vekili. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Esasında özgeçmişiniz hayli detaylı. Ben çok kısa bir şekilde belki başlıklarla özetlemeye çalıştım. Efendim siz hem tarihçisiniz hem politikacısınız. Ben pek çok yazınızı okudum, pek çok röportajlarınızı okudum. Osmanlı ile ilgili, Türk tarihi ile ilgili. Osmanlı'nın çöküşü ile ilgili ben size bir soru sormak istiyorum. Siz bir röportajınızda şunu söylüyorsunuz. Osmanlı niye çöktü diye soruyorsunuz. Avrupa'nın aleyhimizde faaliyetlerde bulunduğu, gayrimüslimler üzerinde çalıştığı doğru. Ama çöküşü getiren iç yapısı da ortaya konulmalı diyorsunuz. Ve ahlaki çöküntünün Osmanlı'nın çöküşüne vesile olduğunu söylüyorsunuz. Yani materyalizmin tamamen yaygın hale gelmesi, maneviyattan uzaklaşılması Osmanlı'nın çöküşüne vesile oldu diyorsunuz. Bu konuda çok çok önemli bir açıklama. Tamamen hemfikiriz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?
Evet. Şimdi tabii 19. yüzyıl imparatorluğun belki en uzun asrı, çok kolay olduğu için böyle söylüyorum. Misyonerlerin Anadolu'da cirit attıkları Osmanlı topraklarında okullar kurdukları, öncelikle gayrimüslimleri sonra Müslümanları eğitim aldıkları, kendi kültürlerini aşıdıkları bir dönem. Yani bu genelde bütün zamanlarda olabilecek şeyler ama tabii Osmanlı Devleti'nin gerçekte kendi dinamizmini kaybetmesinin asıl sebebi yani gençlerin özellikle Osmanlı Devleti'nin yönetimine gelenlerin enerjilerini kaybetmiş olmalarına bağlıyorum. Bu da geleneksel olarak sürdürüle gelen hem ilmi çalışmalarda bilimsel yani bilgi sahibi olma, ehil olma hem de ahlaki çöküntü olarak nitelendirdiğim bir takım hususlar var. Nitekim bu konuda Ahmet Cevdet Paşa'nın çok ciddi bu konuda şeyler var, yazılar var, o tarih tespitler var. Tezakir, Maruzat, Kısas-ı Enbiya, Tarihi Cevdet gibi kitaplar olan bir kişi. Hem hukukçu, hem sosyolog, hem din adamı, hem devlet adamı pek çok alanda kendisini göstermiş, temayüz etmiş bir kişilik Ahmet Cevdet Paşa. Şeyhülislam şeyi bile olmuş, vekili bile olmuş bir kişi. Mecelleyi yazmış en evet. Önemlisi. Şimdi bu açılardan baktığınız zaman hakikaten kişilerin bilimsel olgunluğu başka kişilerle olan temasını da değiştirir. Bilimsel olgunluğa sahip olan insanlar alçak gönüllü olur. Başkalarını ezmeye de kalkışmaz. Ama aksi olduğu takdirde kişiler diğerlerine tahakküm etmek amacıyla baskılar uygularlar, hatta zulmederler insanlara, acımasızca bir takım gerçekte değerli insanların yollarını keserler ve devlet yönetimine gelmelerini engellerler. İşte bu gibi olayları biz Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında çokça ve sıkça görüyoruz. Tabii aşırı israf da buna bağlı olarak gelişir. Dolayısıyla böyle bir ortamda Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girmiştir. Bu sebeple de çöküş tabii ki bunlarla birlikte hızlanmıştır. Şurasını söyleyeyim. Osmanlı Devleti en bu şekilde kötü zamanında bile yalnız çok dikkat ettim. hukuk devleti sıfatını pek yitirmemiş. Yani akıl almaz derecede hukuka saygılı, hukuki kurallara bağlı. Mesela mahkemelerinde bugün bile var olmayan bir takım uygulamaları biz Osmanlı Devleti'nde görebiliyoruz. Zaten çöküş sürecinin 200 yıldan fazla sürmüş olmasını da buna bağlıyorum. Yani normalde devletler çok kısa zaman içerisinde çökebilir.
Tabii.
Ama hukuka saygılı, hukuk kurallarına bağlı bir devleti ele aldığınız zaman onun çöküş sürecinin çok uzadığını ve nereden dış etkiler olsun, iç etkiler olsun onu çok fazla zaafa uğratamadığını görüyoruz. Nitekim Osmanlı Devleti o tarihte İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya gibi devletlerle mücadele ederken dış politikasını bunlara göre değerlendirirken içeride de çok farklı grupların mesela işte o tarihlerde Romenlerin, Sırpların, Yunanlıların, Bulgarların, Ermenilerin bunların her birinin farklı farklı görüş içerisinde Batı dünyasının da etkileriyle Osmanlı Devleti aleyhine çalıştıklarını görürsünüz. Bütün içeriden ve dışarıdan bu kadar yıkılması konusunda uğraş verilen bir devletin hala ayakta olması şaşırtıcı. Nitekim yanılmıyorsam Londra konferansı sırasında Fuat Paşa'ya şöyle söylüyor İngiliz, Fransız işte delegeleri. En büyük güçlü dünya devleti hangisidir diye bir aralarında sohbet çıkıyor. İngiltere diyor ki işte İngiltere'dir. Üzerinden güneş batmayan bir ülkedir İngiltere. Fransa kendi ülkesini ön plana çıkarıyor. Bizim işte delege olarak da Fuat Paşa diyor ki hayır en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Herkes tabii alaylı şekilde gülüyorlar, gülümsüyorlar. Diyor ki neden gülüyorsunuz? Siz dışarıdan, biz içeriden yıkmaya çalışıyoruz. Hala yıkamadık diyor. Bu kadar zaman geçti. Fakat tabii devletler İbn Haldun'un nazariyesi çerçevesinde yıkılmaya mahkumdur. Yani çöküşe mahkumdur. Çünkü İbn Haldun mukaddimesinde diyor ki insan devletler de insanlar gibi doğar, büyür ve ölür diyor. Nitekim tarih boyunca tabii kimlik değiştirmek veya rejim değiştirmek suretiyle milletler farklı devletler kurarlar ama devletler sonuçta çökerler. Ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu da 3 kıtada 22 milyon kilometre kareye sahip Osmanlı İmparatorluğu da devlete ebed müddet denmesine rağmen çökmüştür. Ben sizin söylediğiniz konuyu şunun için söylemiştim. Türkiye Cumhuriyeti efendim parçalanmaz, bölünmez, yıkılmaz gibi bir takım ifadeler kullananlara karşı söylemiştim. Eğer ahlaki çöküntü içine girerseniz, layık olan insanları yani liyakat sahibi insanları layık oldukları göreve getirmezseniz, hukuk devleti olmaktan çıkarsanız çökersiniz anlamında söylemiştim onu. Yani bunlara dikkat etmek gerekir çünkü tarihte bunlar ülkelerin çöküş sebepleridir.
Evet.
Dolayısıyla konu buradan ortaya çıktı.
Efendim konu gerçekten çok önemli. Değindiğiniz konu çok önemli. Neticesinde bu dönem içinde aynı şey geçerli. Osmanlı'nın gerçekten çöküşüne vesile olan, çöküşünü hızlandıran materyalist zihniyetin yani maneviyattan uzak dünyaya bağlı zihniyetin tamamen Osmanlı'ya hakim olması ve gitgide de son yıllarda gençler arasında genel olarak tabii ki biz epey çalışmalar yapıyoruz, konferanslar veriyoruz, toplantılar organize ediyoruz. Maneviyatta bir yandan tabii ki dindarlık oranında artış var. Fakat bir kesiminde gitgide materyalist sisteme daha da yaklaştığı, daha da yozlaştığı, hatta bir takım ya mesela ülkeye bağlılıktan uzak, inançtan uzak bir hayat yaşamaya başladığı açıkça görülüyor. Yani inançtan, maneviyattan uzaklaşma bir yandan fark ediliyor. Dolayısıyla da ideolojik bir mücadelenin mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta esasında güzel olan tabii ki bunun devlet eliyle yapılması. Bu yönde tabii ki ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni tebrik etmek istiyorum. Çünkü yıllardır söyleriz hep ideolojik olarak gençlere gerçekten ciddi bir eğitim veriyor. Özellikle rahmetli Başbuğ döneminden başlamak üzere ülke ocaklarında hem ciddi bir siyasi tabii ki şey veriliyor, eğitim veriliyor. Maneviyat eğitimi veriliyor. Dolayısıyla da Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençleri hem ülkeye çok bağlı, hem inançlı, hem gerektiğinde de kararlılıkla bunu ciddi bir şekilde ortaya koyacak şekilde yetiştiriliyorlar. Bu yönden gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Şu anda genel olarak diğer bütün kesimlerde de bunun yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konudaki fikirlerinizi alabilir miyim?
Şimdi tabii ki az önce söylediğim gibi insanın tabii ki dünyevi konulara sırt çevirmesini kimse bekleyemez. Tabii. Çünkü hepimiz doğuyoruz yani sonuç olarak ve bu dünyada yaşama durumundayız. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Her insanın olduğu gibi midesini doldurmak zorunda. Yani yemek zorunda. Bunun için yaşıyor insan dünyada. Ama tabii bunu yaparken iyi bir düzenli hayata sahip olması için doğuş sebeplerinin göz önüne alınarak sadece madalyonun tek yüzüne bakarak değil ikinci yüzüne de bakarak bir hayat sürebilmesi için muhakkak ki insanlığın insanlık içerisinde dengeleri sağlayıcı ve onları başkasının hak ve hukukuna zarar vermeden yaşayabilecekleri bir ortamı doğuran manevi yönü de göz önüne almak mecburiyeti vardır. Şöyle ki yani bir kuş bilirsiniz iki kanatla uçar. Tek kanatla uçan kuş görülmemiştir. Şimdi bu iki kanattan bir tanesi eğer dünyevi meselelere verilecek önemse diğer kanat muhakkak ki uhrevi meselelere verilecek önemdir. Yani ikisini birlikte götürmek mecburiyeti vardır ki Peygamberimizin bu konudaki hadis-i şerifi var. Ya hiç ölmeyecek gibi bu dünya işlerine hemen ölecek gibi de uhrevi işlere, ahiret işlerine bakacaksınız. Şimdi burada denge şudur. Muhakkak ki hepimiz bir cisme sahibiz. Vücudumuz var, işte uzuvlarımız var. Fakat bir taraftan da bunlara ek olarak bizi hayatta tutan bir ruhumuz var. Zaten bir insanın en önemli üç hasleti vardır. Bunlardan bir tanesi ruhtur. Bir diğeri nefistir, bir diğeri akıldır. Cenab-ı Allah böyle yaratmış. Ruhu temiz tutmak için nefsi kontrol etmesi gerekir insanın.
Evet.
Nefsi kontrol İnşallah, edebilmek tabii. için akla ihtiyacı vardır.
Maşallah.
Onun için Cenab-ı Allah insanlara akıl vermiş ve 500 ayette de akletmek, düşünmek ve fikretmek üzerine ayet indirmiş. Bize emir vermiş. Dolayısıyla insanların akledebilmeleri ve akılla nefislerini kontrol edebilmeleri için de yine Cenab-ı Allah bize peygamberi aracılığıyla dini vazifelerimizi ortaya koymuş. Namaz ve onun dışındaki diğer dini ibadetlerimizi. Şimdi bu dini ibadetler akla destek veren ve aklın nefsi yenmesini sağlayan en önemli ona destek unsurlarıdır. Böyle yaptığımız takdirde nefsi kontrol edebiliriz ve ruhu temiz tutabiliriz. İşte cennet yolu da aslında budur. Ama bütün bunlar tabii olurken bir taraftan da şunu hiç kimsenin unutmaması gerekir. Yine Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde biz sizi kavimler halinde yarattık sözünü. Şimdi burada demek ki sadece insanların inançları değil sahip oldukları kavimlere de dikkat etmeleri gerekiyor. Yani gelenekler veya o toplumun çok daha huzurlu yaşayabilmesi için sahip oldukları bir takım dünyevi değerler vardır. Bu kültür dediğimiz genel anlamıyla şeydir. Yani töredir, geleneklerdir. Şimdi bunları da bir kenara bırakamazsınız. Tabii ki içinde yaşadığınız toprakların bunu sürdürebilmek için vatan telakki edilmesi gerekir. Vatan çünkü kutsal bir mefhum olarak kişiler nezdinde vücut bulduğu takdirde toplum içerisinde yani o topraklarda yaşayan insanların millet olma hususiyetler ortaya çıkar. Haliyle millet olduğunuz zaman ortak değerleriniz olur.
Evet.
Ortak değerler toplumda huzuru sağlar ve birlikte yaşama size imkanı verir. İşte Biz bu sebeple diyoruz ki ülkücüler içinde mesela Türk İslam sentezi diyoruz.
Evet.
Yani sahip olduğunuz kavimle birlikte inancınızı sizi siz yapan inanç meselelerini de birlikte götürmeniz gerekir diye düşünüyoruz ve onu o şekilde belirtiyoruz. Şimdi Ahmet Cevdet Paşa'dan bir örnek vereyim. Diyor ki Maruzat adlı kitabında anadan babadan korkmak sakınmak hikmettir. Padişahtan vesairinden korkmak sakınmak hikmettir. Ama diyor cümlesinin başı Allah korkusudur. Şimdi insanları kanunlarla korkutamazsınız. Kanunları uygulayıcı insanlardır. İnsanlar hangi kanun çıkarsa çıksın bir açık bulabilirler. Onları kontrol edebilecek şey kanun veyahut da vereceğiniz cezalardan çok onun yaptığınız işlemin başkasının hak ve hukukuna tecavüz edip etmediği meselesidir. Eğer buna inanmışsanız ve bunun cezasının Allah tarafından verileceğini de biliyorsanız o zaman Allah korkusuna sahipsiniz demektir. İşte nitekim bu sebepledir ki Cenab-ı Allah insanlara, kullarına şunu söylüyor. Karşıma her şeyle gelebilirsiniz ama kul hakkıyla gelmeyin. Onu affetmem. Şimdi aslında Allah korkusunun da en temel göstergelerinden biri kul hakkına riayet edip etmediğinizdir. Eğer kul hakkına riayet ediyorsanız zaten Allah'tan korkuyorsunuz. Çünkü tıpkı bu oruç gibidir. Yani insanların yüzüne karşı oruç olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ama gizli bir yere gittiğinizde, bir eve girdiğinizde, kimsenin olmadığı yerde orucunuzu da tutmayabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Ama eğer gizli yerlerde, kimsenin görmediği yerlerde de siz orucunuza sadıksanız zaten Allah'ın emrini tam olarak yerine getiriyorsunuz demektir. Onun korkusuyla bunu yerine getiriyorsunuz demektir. Şimdi böyle bu açıdan baktığınız zaman kişilerin, başka kişilerin hak ve hukukuna riayet etmesi gerekir ki toplum içinde düzen olsun.
Tabii,
hani cebinizi, elinize bir güç geçtiğinde cebinizi doldurursanız bu size onu iki şekilde Cenab-ı Allah huzurunda günah olarak yansıtır. Birincisi size verilen sorumluluğu yerine getirmeme veya bunu suistimal etme sebebiyle uğrayacağınız bir günah. Diğeri de Cenab-ı Allah'ın emirlerine karşı gelmiş olmanın verdiği günahtır. Zaten devleti yönetenler kim hangi devlette olursa olsun bu şuurda olurlarsa zaten iyi yönetici olurlar. İşte Osmanlı Devleti'nde aslında diğer devletlerle bu konuları mukayese ettiğimizde yani adalet, hak hukuk riayet etme, işte başka kul hakkı yememe, insanları aşağı hor görmeme veya dini inançlarına saygı gösterme gibi bir takım konuların hepsini değerlendirecek olursak yani sıfırdan 90'a doğru çizilecek bir çizgi de bunları değerlendirdiğimizde altın oran diyebileceğimiz en iyi yönetim şeklini dünyada sergilenmiş olmasıdır. Şimdi bizim ecdadımızın uyguladığı ve en iyi yönetim ortaya koyduğu bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti'nde bunları gözetip bunlara dikkat ederek bir yönetim sergilememiz gerekirken Türkiye'deki bugünkü kargaşaları biliyorsunuz.
Biliyorum. Çatışmalar,
dolayısıyla yani
kavgalar.
Çok işte huzursuzluğun temeli de buradan kaynaklanıyor ülkede. Güvensizlik. Yani hukuka güvensizlik. Mahkemelere güvensizlik, işte şuna veya buna güvensizlik, birbirine inançsızlık, güvensizlik gibi. Dolayısıyla böyle konuları ortadan kaldırmak zannediyorum ülkenin yükselmesiyle doğru orantılıdır. Gelişmesiyle doğru orantılıdır. Çünkü herkes karşısındaki insana saygı gösterir. Onun hak ve hukuku çerçevesinde hareket eder ve sınırını bilir. Nereye kadar gideceği sınırı bilir. Bunu bilen insan muhakkak ki ülkesine, milletine de iyi hizmet eder.
Evet, haklısınız. Çünkü her şeyle şöyle bir hata yapılıyor herhalde. Her şeyle tek tek fiziki olarak mücadele yolu tercih ediliyor. İşte terörizme ayrı bir şekilde çare bulmaya çalışıyorlar. Ekonomiyle ayrı bir şekilde mücadele ediyorlar. Ya da işte radikalizmle ayrı bir şekilde biliyorsunuz bir sürü şu anda radikal gruplar dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya çıktı. Biz de diyoruz ki bunlarla mücadele etmenin yolu manevi eğitimden geliyor. Demin anlattıklarınız çok önemli konular. Dolayısıyla işte adam öldürerek mesela terörizme çare bulunamıyor. Ya da işte fiziki önlemler alarak bağnazlığa çare bulunamıyor. Onun yerine Allah'ın varlığının, birliğinin anlatılması. Bir ülkeye Allah rızası için neden gönül bağıyla Türkiye'ye bağlı olmamız gerektiğinin anlatılması ya da Türkiye'nin bütünlüğünün korunmasının neden önemli olduğunun anlatılması çok önemli. Allah bir ayette şeytanın Allah'a sığınırım. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor. Yani bizim kendi ülkemiz açısından düşündüğümüzde tüm kesimlerin, tüm cemaatlerin, vakıfların, derneklerin, gayrimüslimlerin, Müslümanların hepimizin birlik olup bu ülkenin sınırlarını inşallah varlığını, birliğini korunması, yüceltmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türk İslam Birliği sentezinden bahsettiniz. Bu da çok çok önemli. Bizim çok uzun yıllardır bu yönde faaliyetlerimiz var. Zaten başbuğdan beridir Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli ve sizlerin de vesilesiyle bu politikayı güdüyorsunuz, sürdürüyorsunuz. Türkiye'nin liderliği için çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin liderliği, Türk Cumhuriyetleri ve diğer Müslüman devletlerle ittifak, gayrimüslimlerin de dahil edildiği Türk İslam Birliği ile ilgili fikirlerinizi öğrenebilir miyim?
Tabii, ama önce şunu söyleyeyim. Tabii ki bir toplumun söylediğimiz seviyede olabilmesi için okuyan bir toplum olması gerekir. Yani kulaktan dolma öğretilerle bir yere varmaları mümkün değil. Bu tabii dini konuda en büyük zaaflarımızdan biridir aslında. Genelde Türkiye'de bir kişi doğar ve adeta Müslümanlığı, yani inancı, babasının inancıyla eşdeğerdir. Yani babasından öğrendiği veya işte ilk gittiği hocalardan öğrendiği bilgilerle yetinir. Ama ondan sonra, yani herkes için tabii geçerli değil bu sözüm. Belli bir oran için söylüyorum. Okumaz. Dolayısıyla yani şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde Müslümanım diyen insanları şöyle bir isterseniz mesela ankete tabi tutsak. Kaç kişi Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumuştur? Kaç kişi de mealini okumuştur? Şimdi yani kendi dininin en kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim'in içinde ne yazdığını sadece hocalardan veya gittiği cuma günü camilerdeki hutbelerden veya vaazlardan öğrenen insanların dindarlığı hangi ölçüde olgunlaşmıştır? Şimdi dolayısıyla kendi okuyup öğrenerek, yani Kur'an-ı Kerim çünkü anlaşılmak üzere, öğrenilmek üzere gönderilmiştir. Sadece çok haz doğru. Duymamız için değil. Çok tabii ki haz duymak da çok güzel ama onun ötesinde ne yazıyor Cenab-ı Allah, bize ne emrediyor veya neleri öncelikle tanıyor, neleri yapın diyor, neleri yapmayın diyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'den doğrudan doğru öğrenecek olursak sanıyorum çok daha farklı bir hem dünya bakışına hem de uhrevi dünyaya bakış açımız olacaktır. Şimdi en büyük eksiğimiz bu derken şunun için söyledim. İslam dünyasına bakın. Şimdi İslam dünyası neredeyse bugün hep sömürge durumunda. Yani pazar olarak İslam dünyası görülüyor dünyada. Yani birlik beraberlik de sağlayamıyorlar bu sebeple. Çünkü dediğim gibi asıl kaynakları olan Kur'an-ı Kerim'i okuyup ona göre amel etmek yerine veya Peygamberimizin hayatını örnek alıp ona göre amel etmek yerine herkes kendine göre bir İslam çizgisi çekiyor ve o İslam çizgisi çerçevesinde hareket ettiği için de bütünlük sağlanamıyor dünyada, İslam dünyasında. Ve işte bir takım çıkar grupları, diyelim ki bir ülkenin bütün zenginlik kaynaklarına sahip fakat halktan bunda faydalanmasına müsaade etmiyor. Dolayısıyla sadece kendi çıkarını düşünüyor. Demek ki söylediğimiz Allah korkusuyla bağlantılı tabii ki bu. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki işte İran, Türkiye, işte Orta Doğu ülkeleri, Mısır, Fas, Tunus, neyse, Cezayir, tam Malezya'ya kadar İslam dünyasına bakın, Türk Cumhuriyetlerine bakın ki Türk Cumhuriyetlerini mazur görüyorum çünkü Sovyet etkisindeydiler bugüne kadar. Yavaş yavaş gelişmeler olacaktır o konuda. Ama bütün bağımsızlığını çok önceden kazanmış İslam devletlerinin içindeki içine düştükleri şu duruma bakın. Türkiye bile yani diğer İslam devletlerine göre daha iyi olmasına rağmen durumu, yine Türkiye bile hala gelişmekte olan ülkeler safında ve pazar. Türkiye üretmek yerine dışarıdan alan, ithalatı ihracatından çok daha fazla olan bir ülke. Onun için cari açıkta her yıl 70-90 milyar dolarlar arasında dolaşıyor, duruyor. Şimdi dolayısıyla biz İslam Birliği derken öncelikle mesela İslam'ın birliğini sağlayabilmek için önce İslam'da bir birlik sağlamamız lazım. Vehhabiler bir ayrı ara çıkar, farklı bakar, ötekiler farklı bakar. Bir bakarsınız ki İslam dünyası birbiriyle çatışıyor. İşte bugün Orta Doğu'ya bakın.
Allah korusun, tabii.
Şimdi emperyalist ülkelerin gelip bizim dünyamızda insanları katlederken onlarla işbirliği yapanlardan tutun da işte Suriye'yi düşünün, Irak'ı düşünün, Mısır'ı vesaire bütün İslam dünyasını düşünün. Hep çatışmalar genelde, Afganistan'ı düşünün. Genelde hep Müslümanlar birbirlerini kırıyorlar, birbirlerini öldürüyorlar. Sözde hani Müslümanlıkta Müslümanların Müslümanları öldürmesi en büyük günahlardan birisidir. Sözde diyorum. Aslı öyledir de bugün.
Aslı öyle tabii.
Ama bunun ne kadar yerine getirildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla önce İslam dünyasının birliğini sağlayabilmek için bence İslam dünyasında eğitimde bazı hususlarda hiç olmazsa bu tarih olmayabilir ama İslami bilimlerde birliktelik sağlayabilecek bir eğitim sisteminin gelmesi gerekir. Belki İslam dünyası kendi arasında işte Ekmelettin Bey'in de başında bulunduğu belki İslam Birliği Teşkilatı ortak bir yola gidebilir ama şunu ben görüyorum. Dünyada İslam dünyasında bazı İslami konuları bile tartışmak çok kolay değil. Çünkü saplanıp kaldıkları bir takım belki de işte İslam'da olmayan, var olmayan sebeplerle onları tartışamayan insanlara ne diyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Bir konferansımda birisi bir 14 yaşında, 12 yaşlarında bir çocuk elinde bir kağıtla bana bir soru sordu. Konferans verdiğim kürsünün arka tarafında Atatürk'ün resmi vardı. Dedi ki bu resmin olduğu yerde serbestçe sorumu sorabilecek miyim dedi bana. Dedim ki evladım soruyorsun zaten.
Zaten şimdi, onun vesilesiyle serbestçe soruyu sorabiliyorsun farkında
dedim.
Değil.
Yani dedim bakın dedim bu dedim genç dedim kim bunları öğretiyor? Şimdi o söylediğiniz o resimdeki insan ilk defa biliyor musunuz ki tefsiri, Türkçe tefsiri hazırlattı Kur'an-ı Kerim'in Elmalı'ya. Kendi cebinden parayı vererek hem de Mehmet Akif'e de aynısını verdi. Fakat o hazırladığı tefsirin İslam dünyasında farklı bir şeye sebep olacağını düşündüğü için vazgeçti ve geri iade etti parasını. Dolayısıyla dedim bakın ilk onu yapan o kişi,
Diyaneti
Kur'an o, İlahiyat Fakültesini açan o.
Kesinlikle.
Sen şimdi şunu düşün evladım, bugün ezan okunabiliyor ve hür şekilde okunup sen gidip namazını kılıyorsan, sen okuluna, istediğin okula gidip eğitim görebiliyorsan, o şahıs sebebiyle bunları yapabiliyorsun dedim. Bunun şeyi kimdir, velisi kimdir diye sordum, hiç kimse sahip çıkmadı bu defa. Şimdi birisi yalnız arkadan seslendi ama dedi işte o cumhuriyetin o dönemlerinde o kişiler zamanında bilmem veli kimin türbesi kapatılmadı mı diye sordu bana, söyledi. Ben dedim ki beyefendi dedim veli dediğiniz adamın veli olduğuna dair size bilgiyi Cenab-ı Allah mı gönderdi, siz mi karar verdiniz veli olduğuna dedim. Sustu. Çünkü kişilerin veli olup olmadığına karar veren biz insanlarız. Yani bu aslında şirktir bir açıdan baktığınızda. Nasıl olabilir ki biz kişilerin, hani demin söylemiştik, takva insanların birbirinden üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır diyor Cenab-ı Allah. Onu bilebilen de tek Cenab-ı Allah'tır. Öyleyse siz kimin ne kadar kimden üstün imana sahip olduğunu veya Allah'ın nezdinde makbul olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Bu sadece söyleyebilecek varlık Cenab-ı Allah'tır. Onun dışında hiç kimse yapamaz bunu. Dolayısıyla ülkemizde bu zihniyetleri kırmadan, İslam dünyasında bu zihniyetleri kırmadan İslam birliğini sağlamamız mümkün değil. Bakın Araplar birbirine düşmüş, birbirini öldürüyor. Diğer yerlerde de farklı değil. Aynı şey Afganistan'da da geçerli ama emperyalistlerin İslam dünyası üzerindeki oynadıkları oyuna geliyorsak biz onlarda mı acaba asıl suç yoksa bizde mi?
Bizde.
Çünkü
kesinlikle bizde.
Onların oyunu normaldir ama o oyuna düşmeme meziyetini gösterecek kişiler bizleriz aslında.
Evet.
Yani biz eksiyiz. Onların oyunları hiçbir şeye yaramaz biz biliyorsak. Dolayısıyla bunlara bakmamız lazım. Bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Şimdi tabii ki arzu ettiğimiz şey, mesela bu hükümetin ben en takdir ettiğim konulardan bir tanesi şuydu. Mesela Suriye ile ilişkilerde vizeyi kaldırıp ticaret anlaşmaları yaptılar. Dış politikada böyle bir girişimde İran'la aynı şeyi yaptılar. En başında yaptıklarında çok doğru bir politikaydı. Ama birdenbire bir gecede herhalde rüya mı gördüler ne yaptılarsa birdenbire politikalarını değiştirdiler. Kucaklaştıkları, kahvaltı yaptıkları, bakanlar kurulunu ortak topladıkları Esad birdenbire Esed'e dönüverdi ve düşman haline geldiler. Kim yaptı bunu? Türkiye'ye Esad bir şey mi söylemişti de bu hale geldik? Hayır. Aslında o tarihi düşünün. Yani bu zannediyorum bundan herhalde bir 4 sene önceydi bu hadise. Ben mesela Suriye'ye gittim. Elimi kolumu sallayarak sınırdan geçtim. O kadar da mutlu olmuştum ki. Halep Üniversitesi'nde bir konferansa gidiyordum çünkü. Konferansın konusu da şuydu. Türkiye'nin Orta Doğu politikasında Suriye'nin yeri ve önemiydi. Halep Üniversitesi'nde bu konferansı verdiğimde devlet yetkilileri de vardı orada. Vali vesaire, rektörlerin vesairenin dışında. Şunu söylemiştim. Gerçekten büyük memnuniyet duyduğumu, inşallah önümüzdeki dönemlerde pasaporta bile ihtiyaç duymadan sadece nüfus cüzdanlarımızla birbirimizin ülkesine girip çıkabileceğimiz günleri beklediğimi söylemiştim. Avrupa bakın, din harplerini geçirdiler, yüzyıl harplerini geçirdiler, Birinci Dünya Savaşı'nı geçirdiler, İkinci Dünya Savaşı'nı geçirdiler ama bugün
kol kola
Protestan,
yürüyorlar.
Katolik, Anglikan, Lüter grupları hiçbirbirinden ayırt edilmeden ki hepsi birbirine ayrı din gibi görülür bunların. Hepsi kol kola sınırlarından şeysiz hatta kayıt bile göstermeden sadece Avrupa Birliği ülkesi mensup olduklarını göstererek girip geçiyorlar. Peki bizim neyimiz eksik? Kaldı ki bizim diyelim ki mezheplere bile baksanız, 4 mezhebin dışında Şiiliği de içerisine alsanız, bunların hepsini düşündüğünüzde bile bizim birbirimize onlar kadar karşı duracak bir pozisyonumuz yok. Yani bir Şii camiinde bir Sünni namaz kılabilir veya tam tersi.
Kesinlikle.
Bir Şii
evet.
bir Sünni camisinde namaz kılabilir veya aksi şey buna benzer şeyler. Şimdi bizim tam tersine onlar gibi aramızda uçurum olmadığı halde çok daha yakın olabileceğimiz bir ortamda neden olamıyoruz? Çünkü birileri bunun gelişmelerini gördüğü zaman bir takım engeller çıkarıyorlar.
Bununla
hemen
da baş
fesat
etmek
çıkarıyorlar.
Bizim elimizde.
O da bilgiye bağlı. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti kerimesi var. Yani bilmek çok farklı bir şey. Onun için ilim bizim dinimizde, İslam dininde şehitlerin önünde yer verilen bir makam haline getirilmiş ilim adamı. Oralara sokulmuş. Yani Hazreti Ali Efendimiz bana bir kelime öğretinin 40 yıl kölesi olurum diyor bir taraftan. Şimdi böyle bir ortam orada önümüzde dururken ama bundan bir haber olan bir halka sahipsek, o şeyi gösteremiyorsa, İslam dininin o güzel kaynaşma ortamını göremiyorsa, bunun suçlusu ne İslam'dır ne de başka bir şey. Biziz. Öğretemeyen biz, öğrenmeyen biz.
Evet.
Aslında.
Hocam, şimdi Müslüman ülkelerin bu hale düşmesinde, yani bugün Suriye'nin bu hale düşmesinde, Mısır'ın, Irak'ın, Afganistan'ın bu hale düşmesinin tek sebebi Kur'an'dan uzaklaşıp kendi bildikleri farklı bir din anlayışının hakim edilmeye çalışılması. Yani bağnazlık gitgide yayıldı bu ülkelerde.
Hurafelerle dolduruldu.
Hurafelerle dolduruldu. Ve Allah da metafizik olarak bir uğursuzluk verdi üstlerine. Bizim de hatamız şu, diğer ülkelerde de aynı şekilde. Birincisi Arap ülkelerinde Boğazcı zihniyet hakim oldu. Yani sosyalist, komünist bir zihniyete teslim ettiler devletleri.
Yani materyalizmin temelidir
evet,
o.
Evet, temeli. Allahsız, dinsiz bir yönetim biçimi oluşturdular kimi ülkelerde. Halkta da bağnazlık hakim olunca neticesinde Allah böyle bir sonuç ortaya çıkarttı. Kimi yerde terörizm patlak verdi, kimi yerde ülkeler paramparça oldu. Ama Allah çözümünü bildiriyor zaten. Birincisi beni anın diyor. Ben de sizi anayım diyor inşallah ayetinde. İkincisi de birlik olup dağılıp ayrılmayın diyor. Eğer çekişirseniz gücünüzü alırım elinizden diyor. Olan da bu. Çekişmeye düşürülmesi, Kur'an'dan uzaklaşılması, Allah'ın da buna mukabil Müslüman ülkelerin gücünü elinden alması.
Cenab-ı Allah insanların kendi kullarını zulmetmez, kendi Allah kullarına eziyet etmez, kendi kullarının kötü bir duruma düşmesini istemez. Onun için demin söyledim, ruh, nefis ve akıldan söz ettim. Akıl vermiş Cenab-ı Allah. Diyor ki düşünüp taşınasınız diye. Bakın siz tabii ki gitmiyorsunuz ama çünkü erkekler gene de cuma namazlarına gidiyor Türkiye'de. Her cuma hutbesinde imam çıkar bir ayeti kerime okur inerken. İnnallâhi yekmuru bil adli diye başlayan bir ayeti kerime okur. Ve onun Türkçe mealini de verir insanlar anlasın diye. Ve en son cümlesi bu ayetin şudur. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir der. Son cümlesi bu ayetin. Şimdi insanlara sürekli olarak her hafta hatırlatılıyor. Düşünüp tutasınız diye diyor. Şimdi düşünmek akla bağlıdır. Aklı olan insan düşünür. Sonra
Allah korkusu olan
ve tutar. Tutmak için bilmek gerekiyor. Dolayısıyla yani cahil olmamak gerekiyor.
Evet.
Cehalet en büyük düşmanı İslam'ın. Şimdi bir gün bir şiir okumuştum mecliste. Belki seyircilerle de paylaşmış olurum hem. Buna bağlı çünkü görmek, düşünmek, akletmek, duymak gibi bir mefhumlara bağlı. Şiir şöyle diyor ki adam seslendi. Rabbim bana varlığından bir emare göster. Bir kelebek süzüldü gökyüzünden ama adam görmedi. Adam yine seslendi. Rabbim bana varlığından bir emare göster. Bir kuş cıvıldadı yandaki ağaçta ama adam duymadı. Adam tekrar seslendi. Rabbim bana varlığından bir emare göster. Bir şimşek çaktı gökyüzünde. Yıldırım düştü ama adam anlamadı. Adam yine seslendi. Rabbim artık bana varlığından bir emare göster. Bir cenaze geçti önünden ama adam oralı olmadı. Şiir böyle bitiyor.
Maşallah. Çok
şimdi güzel. Kelebek gökyüzünden geliyor. O aslında Allah, her şey biliyorsunuz Allah'ın varlığından bir emaredir. Onu adam görmüyor. Bir kelebek yani nasıl bu meydana geldi? Tırtıldan kelebeğe dönüştü. Bu adam aklına bile getirmiyor.
Evet.
Ve tekrar istiyor. Kuş cıvıldıyor ağaçta. Hem ağaç var. Cenab-ı Hak öldürdüğü bir adeta şeyi kıyameti anlatır gibi yeniden yeşeren bir ağaç ve üstünde de bir cik cik öten kuş. Yani o kuş neden, nasıl oluyor, o ses nasıl geliyor? Adam onu da duymuyor, anlamıyor. Yıldırım düşüyor, şimşek çakıyor, adam yine anlamıyor. Cenaze geçiyor, oral olmuyor. Aslında her gösterdiği Cenab-ı Allah'ın bir dünya üzerindeki görüntüsü. Ama şimdi buradan şuna gitmiştim. Tabii ki görmek için göze ihtiyaç var. Duymak için kulağa ihtiyaç var. Tabii kulağımız var da bu anlamda kulak değil tabii ki. Anlamak için akla ihtiyaç var. Tabii düşünen akla ihtiyaç var. Görmek için oralı olmak için hissetmeye ve inanca ihtiyaç var. Şimdi biz insanlar kendi çıkarlarımıza, kendi menfaatimize olan şeyleri çok daha çabuk hissediyoruz, duyuyoruz. Halbuki bizim en büyük menfaatimiz Allah'a imandır. En büyük çıkarımız aslında onun emirlerini yerine getirmektir. Çünkü dünya çok kısadır, geçicidir. Yani en fazla yaşasak 100 sene yaşarız, 120 sene yaşayanlar var mamafi. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz ama yani en fazla olsa... Sonuçta gidiyorsunuz, gideceksiniz. Bunu biliyorsunuz.
Ayette gözleşip kovma anı gibi.
Tabii yani bizim için kısa öyle uzun geliyor ama evet. Rüya gibi.
Rüya gibi.
Ama menfaatimiz asıl orada. Bunu insanlar bilmiyor mu diyeceksiniz? İnançlı insanlar tabii ki biliyor. Biliyoruz ama inanan insanlar olmamıza rağmen biz yine zaafa uğruyoruz maalesef. İnsanoğlu bu. Hepimiz hatalıyız. Hepimiz tam arzu edilen şekilde yaşayabilen insanlar değiliz muhakkak ki. Bunun için zaten Cenab-ı Allah'a doğrudan af diliyoruz. Fakat şu muhakkak ki gerçekten Allah'ın verdiği aklı kullanabilen insan, o aklı kullanarak öğrenen, bilen insan herhalde diğer insanlardan çok daha farklı olur.
Evet.
O sebeple zaten ayet-i kerimede hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Mesele İslam dünyasını, İslam birliğini sağlayabilmek için muhakkak ki İslam devletlerinin bu konuda hemfikir olabilecekleri, ortak olabilecekleri bir seviyeye gelmeleri gerekir.
Evet, şey söylemek istediğimi gerçekten şiirle özetlediniz. Ben de şunu söylemek istemiştim demin. İmanın artması, her şeyin temeli imanın artması. Yani Allah korkusunun artması. O zaman suç da işlemiyor insan, zalim de olmuyor, adaletli de oluyor. İmanın artması da mesela şu anda din dersi adı altında din kültürü ve din tarihi öğretiliyor. Yani geçmişte ne savaşlar yaşanmış, neler olmuş, birkaç tane de şekli ibadetten bahsediliyor. Ama kişilerin gerçekten iman edebilmesi için bilim kullanılarak iman hakikatleri anlatılmıyor. Mesela bir kuş üzerindeki mucize, gökyüzündeki gökyüzü katmanlarını Allah'ın mucize olarak yaratması, Big Bang ile yoktan var edilme. Bunlarla kişilerin gerçekten Allah'ın varlığını kavramaları, bilimsel yollarla da iman etmeleri vesile olunabilir, vesile olması sağlanabilir. Onun için okullardaki şu anki eğitim sisteminin değiştirilip bilim yoluyla nasıl oluştuk, nasıl yoktan Allah var etti bunların anlatılması gerekiyor. O zaman şekli iman değil de kalbi iman ortaya çıkıyor inşallah Allah'ın izniyle. Yani gerçekten Allah'ın varlığını kavramış genç bir nesil yetişmiş oluyor. O zaman da Allah korkusu yüksek, milliyetçi, imanlı, maneviyatı yüksek, zulümden uzak, hurafeden uzak, hurafeden de tamamen arınmış bir nesil yetişiyor. İnşallah biz bunu hedefliyoruz.
En acil, en kısa süre içinde. Onunla ilgili biz bir kanun teklifi görüşülüyordu. Milli Eğitim Kanunu görüşülürken bir önerge verdik. Dedik ki bütün liselerimizde, sadece İmam Hatip'te değil, bütün liselerimizde Peygamberimizin hayatı yani siyer, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in meali ve ilmihal öğretilsin, ders olarak konsun dedik. Tabii iktidar partisi bu siyaset çekişmeleri olabiliyor, reddetti ve kendisi bu defa bizden sonra siyer ve yani Peygamberimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in mealinin öğretilmesi konusunda önerge verdi. İlmihali vermedi ama eksikti o. Çünkü çeşitli ibadet ahkamını ortaya koyan bir dersti o. Onu koymadı, eksik kaldı. Diğerlerini önergeleri verdi. Bizimkinin reddetmiş olmasına rağmen biz, onlar da verse biz onay verdik, kabul ettik. Çünkü her şeyden önce tabii şöyle düşünmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim meal de olsa biz ne kadar anlayabiliriz? Çünkü onun ilmini yapmamız gerekiyor, tam anlayabilmemiz için. Bu sebeple asıl Peygamberimizin hayatına baktığımızda Peygamberimizin hayatı zaten Kur'an'la eşdeğerdir. Haliyle onun hayatını iyi öğrenirseniz, onun ahlakıyla ahlaklanırsınız haliyle ve imanınız da, inancınız da o seviyede yükselir. Dolayısıyla bunları bunun için istemiştik. Tabii seçmeli ders olarak kondu, olsun. Ama bütün liselerimize bu dönemden itibaren bunlar yerleşiyor. Evet. Çünkü Atatürk de zaten bu konuda şunu söylüyor. Dinin öğretileceği en iyi yer mekteptir diyor Atatürk. Neden böyle deniyor? Çünkü Osmanlı dönemine baktığımızda da aynıdır. Medreselerde bunlar öğretiliyor doğru düzgün. Çünkü sokakta şunun veya bunun eline genci bıraktığınız zaman herkes kendine göre bir İslam ortaya çıkarıyor, bir inanç tarzı ortaya çıkarıyor. İsmi İslam da olsa farklı şeyler öğretmeye başlıyor. Yalan yanlış öğretenler de oluyor haliyle ve bir bakıyorsunuz ki işte bugünkü toplumun durumuna düşüyoruz. Bunun önüne geçmenin tek yolu dediğimiz gibi eğitim kurumlarında bunların ciddi şekilde gerçekten öğretebilecek öğretmen de yetiştirmek suretiyle öğretmektir.
Evet. Hocam bir de sıkıntı şu, şu andaki eğitim sisteminde tesadüfen var oldunuz. Dolayısıyla da işte tesadüfen maymun olarak var oldunuz. Sonra da yavaş yavaş insanlaştınız. Dolayısıyla da haşa bir yaratıcı yok. Dolayısıyla da ahirette yok anlamında bir öğretim sistemi var. Bu tabii çok büyük anormallik. Şunun için büyük bir anormallik. Birincisi yanlış bu, yalan. Bunun doğrusunun anlatılması gerekiyor bilimsel yöntemlerle. İkincisi de bu eğitim sistemi PKK gibi bir sorunu ortaya çıkartıyor. Yani bunun neticesinde tesadüfen var olduğunu düşünen, yarı hayvan yarı insan gibi kendini gören, zulmetmekten çekinmeyen, Allah korkusu olmayan, komünizme tamamen teslim olmuş bir gençlik ortaya çıktı. Şu andaki sorunumuz da bu. Şu anda bir Kürt sorunu yok bizim. Türkiye'de sadece bir PKK sorunu var. Katliamcı bir zihniyet var. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim?
Tamamen bu zaten hep söylediğimiz şey, katılıyorum. Yani bizim daha hani başlangıçta söylediğimiz gibi millet olarak zaten bir ırkçılık yapma şeyimiz yok, geleneğimiz yok.
Evet, yok. Şefkatli merhametliyiz.
Tabii yani bakın Osmanlı Devleti'nde bile kaç millet vardı? Kaç farklı din ve inanç ve mezhep vardı? Bunların hepsi aynı çatı altında yaşadılar. Ne kadar? 600 sene yaşadılar.
Maşallah.
Az değil.
Az değil. Çok
şimdi
acayip.
Böylesine bir 600 yıllık devlet içerisinde kimseye baskı yapmadan, hani Fransa Cezayir 130 yıl işgal etti. Neredeyse tüm dinini, ismini, her şeyini değiştirmeye kalkıştı. Gerçekten sonradan tekrar Arapça öğretilmek için Mısır'dan falan öğretmen getirdiler. Biz mesela sadece Yunanistan'da 500 yıl kaldık. Ne dinlerini değiştirdik, ne kimliklerini, ne kültürlerini, hiçbir şeyini bozmadık. Çünkü biz şuna inanmışız Müslümanlar olarak. Dünyada yaşayan her canlı Allah'ın emanetidir diye düşündük. Yaratandan ötürü de saygı duyduk yaratılana. Dolayısıyla böyle bir felsefeyle yaklaştığımız için de zaten o imparatorluklar o kadar uzun yıl ayakta kaldılar. Şimdi dolayısıyla materyalizmden kendini kurtarmış, sırf ilahi kelimatullah için mücadele eden, onun varlığını herkese hakim kılmaya çalışan bir anlayışın toplum üzerinde zulmeden olması mümkün değil. Ama biliyorsunuz ki komünizmdeki kalmadı, şimdi komünist de kalmadı mamafi. Ben daha çok onu materyalist olarak insanları görüyorum. Yani maddeci bir anlayışla dünyada yaşayan insanlar görüyorum. Bu da zaten suistimalleri birbiri peşi sıra getiriyor. Kişiler ellerine fırsat geçtikçe ceplerini doldurmaya kalkışıyorlar. Şöyle söyleyeyim, kendi yönettiği toplum içerisinde birçok fakir insan, ekmek bulamayan insan varken lüks otellerde, 7 yıldızlı otellerde lüks içinde yaşayan bir yönetici grup ortaya çıkıyor. Yani nasıl söyleyeyim, yoktan aslında neredeyse var olan bir zenginliği ortaya koyuyor. Yani zengin olmak tabii ki suç değil ama kimsenin hakkını yemeden zengin olarak toplum içerisinde, hele hele İslami olarak da bakarsanız, zekatını veren, sadakasını veren insanlara hiçbir zaman nasıl söyleyeyim, yabancı kalmayan bir anlayışın temsilcisi olmak gerekir. Nitekim bakın İstanbul'da Osmanlı döneminde 50'ye yakın imaret vardır, aşevi vardır. Bunlardan 3 tanesi çok teşekküllüdür ve 5000 kişiye 3 öğün yemek verir. Birisi Üsküdar'da, birisi Eyüp'te, birisi de İstanbul bölgesindedir. Şimdi Osmanlı Devleti'nde hırsızlık hiç yoktur, bilir misiniz?
Bilmiyorum.
Ubisini isimli bir seyyah geliyor, İtalyan seyyah ve 14 yıl İstanbul'da kalıyor. Seyahatnamesinde ne diyor biliyor musunuz? 14 yıl İstanbul'da kaldım, hiç hırsızlık hadisesine tesadüf etmedim.
Maşallah.
Neden? Çünkü zengin insanlar zenginliklerinin bedelini o insanlara veriyorlar. Allah da daha çok veriyor o zaman.
Bereket veriyor.
Haliyle toplum içerisinde büyük bir dayanışma var. O dayanışma zaten bütünleştiriyor ve devleti güçlü hale getiriyor. Bizim de zaten şeyimiz şu, ilkemiz. İsmimiz Milliyetçi Hareket Partisi. Parti olarak. Biz buradaki milliyetçiliği şu şekilde değerlendiriyoruz. Ülkede yaşayan tüm insanları kucaklayan, onları ötekileştirmeyen, toplumu ayrıştırmayan, herkesi kucaklayan, inancına, dinine, şusuna bakmadan kucaklayan, hepsini millet olarak gören, aynı hak ve hukuka sahip olduğunu gören bir anlayışın temsilcisi olarak adlandırıyoruz milliyetçiliği. Böyle olduğu takdirde toplum, dayanışma içinde olduğu takdirde ülke ayağa kalkar ve kalkınır. Aksi takdirde onu ayırırsanız, bunu ayırırsanız ülkeyi kalkındırmanız mümkün değil. Ya veya birine bir takım imkanlar sağlayıp ötekine sağlamıyor, onun hakkını da ötekine veriyorsanız toplumda barışı sağlayamazsınız. Zaten o zaman zengin fakir arasındaki uçurum artacağı için ve hele hele manevi duyguları da ortadan kaldırırsanız, materyalizme iyice sokarsanız o zaman fakir insanların zengin insanlara diş bilememesi mümkün değil. Yani biz tabii ki Hindistan'daki gibi değiliz. Öldükten sonra zengin racalardan olacağımızı düşünen bir Budist felsefeye sahip değiliz. Biz değiliz, İslam tabii. Felsefesine, tabii, İslam inancına sahibiz. Bunlar bu şekilde düşündüğünüz zaman Türkiye'de meydana gelen olayların, iç çatışmalara da yol açan olayların, PKK meselesinin tamamen ülke içerisindeki fakir zenginlikten kaynaklanan bir hadise olmadığını, ülkenin şöyle söyleyeyim, milli mücadele döneminde bağımsızlığına çalışanlara karşı çıkan bir takım batı anlayışındaki emperyalist anlayışın yönlendirdiği kişiler gibi bugün de emperyalist devletlerin İslam devleti olan peygamberimizin İstanbul'u fethederek peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş bir millet olarak Türk milletinin Anadolu coğrafyasında yaşamamasını, buradan sürülmesini isteyen anlayışın birer temsilcisi olarak değerlendiriyorum PKK'yı. Evet. Yoksa 1000 senedir aynı çatı altında adeta aynı ülkede yaşadığınız bir takım toplulukları, sadece Kürtler değil başka toplulukları da düşünecek olursanız, yani siz Rumlara, Ermenilere ses çıkarmazken, onlara rıza gösterirken, Batı devletlerinin kışkırtmasıyla size cephe alan o tarihteki Birinci Dünya Savaşı sırasındaki çetelerle bunlar eşdeğerdir.
İnşallah demin de bahsettik ya, Kur'an ahlakı hepimizin bir araya gelmesini emrediyor. Yani Allah hepinizi kavim kavim yarattım diyor. Birbirinizle tanışasınız diyor. Şeytan Allah'a sınırım. Demin de siz ifade ettiniz. Allah bizi bir araya gelelim, uzlaşalım, dostluk içinde bir arada yaşayalım diye yaratıyor. Bunu zaten ayetiyle belirtiyor. Aramızdaki inşallah bütün sorunlar çözülür. Allah'ın ehli kitapla Allah'ın varlığı birliği altında tevhidde ittifak edin diyor Allah. Çatışın demiyor. Allah'ın izniyle bu komünizm, PKK sorununun da üstesinden geleceğiz. İdeolojik mücadelemizde inşallah yapacağız. Ülkenin varlığını, birliğini korumak için hepimizin kesin niyeti var. Bu konuda asla taviz verme niyetinde değiliz. İnşallah bu konuda hemfikiriz. Hocam bir eksiklik var, o da ideoloji. Mesela beni bir konuda ikna edebilmek için, beni herhangi birisi ikna etmek istediğinde mutlaka aklıma, mantığıma hitap etmesi gerekiyor. Aksi takdirde... yani ikna olmam çok zor. Dolayısıyla ben aynı şeyi karşı taraf için de düşünüyorum. Komünist yapılmış, komünist olmasına ideolojik olarak vesile olmuş olan bir genci ancak ideolojik olarak yolundan çevirebilirsiniz. Mesela PKK'lı gençler Lenin'in, Marx'ın öğretileri doğrultusunda bu silahlı eylemleri yapıyorlar. Bundan da şeref duyuyorlar. Bizim bu insanlara bunların komünizmin bu şartlarının, Leninizm, Marksizmin bilimsel olarak geçerli olmadığını anlatmamız gerekiyor. Devlet 20 yıldır hiçbir şekilde buna yanaşmıyor. Şu anda artık bunu mutlaka denememiz gerekiyor. Bunları önce ideolojik olarak, ama ben silahlı, tabii ki silahları bir kenara bırakalım da gidip teslim olalım anlamında söylemiyorum. Ama ikna olmuyorlar. Onlar komünizmi felsefi olarak anlatarak ikna ediyorlar. Devlet de komünizm felsefi olarak geçerli değildir diye anlatmıyor. Tek taraflı bir nehir akışında bir şeye maruz kalıyorlar. Bizim karşı taraftan bunun ideolojik olarak karşılığını vermemiz gerekiyor. Bunu yapmıyoruz. Yapmamakta da ısrar ediyoruz. Neticeyi de bir türlü değiştiremiyoruz. Yani inşallah tabii ki silah güvenlik güçlerimizin sayısını arttıralım, askeri arttıralım, korucuları arttıralım, polisi arttıralım. Silahlı olarak biz orada güvenliği temin edelim, katliam yapalım asla demem, haram olur. Ama ideolojik eğitimle ancak döndürebiliriz, bunu da yapmıyoruz.
Şimdi ideolojik olarak insanları döndürmeye çalışabilirsiniz de onların ideolojilerinin önüne geçebilmek için buna imkanınız olması lazım. Kişilerle görüşebilme imkanınız olması lazım.
Ama devletin
lazım.
Medya kurumlarını kullanabiliriz.
Şimdi şöyle, medya gruplarını da kullansanız orada zaten şimdi dağlardaki insanların yaşayış tarzlarını bilmiyorsunuz. Orada ne medya görebilir ne başka bir şey görebiliyorlar. Şimdi burada önemli olan kaynak kurutmak gerekiyor başlangıçta. Yani dağa çıkma konusunu engelleyecek bir yöntem izlemek zorundasınız. Bu birincisi. İkincisi, oradaki insanların, yani PKK'nın baskısında olan ve ister istemez PKK'nın yanında yer aldığını gördüğünüz insanların bir defa her şeyden önce insan olarak değerlendirip onları onların baskısından kurtaracak ve devletin beni korur anlayışını hakim kılacak bir politika yürütmeniz gerekiyor.
Bu
başlangıç
doğru,
olarak.
Doğru, tabii.
Üçüncü bir konu, PKK'nın maddi kaynaklarını kesmeniz gerekiyor. Şimdi uyuşturucudan söz gelme 50 milyar dolar, 60 milyar dolar yıllık geliri varsa
evet.
Bunların. Şimdi siz ne yaparsanız yapın o kadar geniş imkana sahip olan yönetim kadrosunu ortadan kaldıramazsanız, ki kaldıramazsınız bu kadar gelir varken. Çünkü şöyle düşünün, şehre adam niye insin ki? Her istediği yerine gelen, istediği kadar paraya sahip olan bir kişi, siz ne söylerseniz söyleyin ikna edemezsiniz.
Allah Hazreti Musa'yı Firavun'a yolluyor. Güzel söz söyle diyor. Umulur ki diyor, öğüt alıp düşünür diyor Allah ayetinde. Şimdi hem İslam inancıyla bir defa uyarıp korkutmamız gerekiyor. Fakat bundan önce de o yanlış zemini temizlememiz gerekiyor. Yani ibadet olarak da bizim bunu yapmamız gerekiyor. İnancının yanlış olduğunu bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Mesela Abdullah Öcalan bir müddet evvel TRT'nin izlenişini yasaklamış. Yani TRT'yi izlemeyin demiş. Şimdi demek ki TRT epey bir yere ulaşabiliyor ki böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetti. Dolayısıyla da biz TRT'de ne kaybederiz? Antikomünist yayınlar yapsak ne kaybederiz? Marksizmi, Leninizmi anlatsak, 13-15 yaşındaki gençlere onlar çok ciddi bir komünizm eğitimi veriyorlar. Kahvelerde, okulların içlerine, üniversitelerin içlerine girip komünizm propagandası yapıyorlar. Biz sivil toplum kuruluşları ve devlet, yani biz yapmaya gayret ediyoruz ama Türk devleti antikomünist propaganda yapmıyor, yapmamıza da izin vermiyorlar. Mesela TRT'de programlar yapılabilir, TRT Şeş'te programlar yapılabilir. Denedik mi de başarılı olamadık bugüne kadar?
Yok.
Bunlar komünistler.
Şimdi bunlar komünistler ötesinde başka şey peşindeler. Yani inancınız olsun ki bakın ben bunlarla yüz yüze kaç tanesiyle görüştüm, hiç alakası yok bakın. Şimdi bir tanesiyle geldi, İnsan Hakları Komisyonu'nda görüştük. Şimdi bunlar hem cahiller, bilmiyorlar. Sadece onlar değil, ağababalar olan şeyde meclisteki milletvekiller de bilmiyor. Bana tutmuş şunu söylüyor, ben seyyidim dedi bana. Gelen bir tanesi, seyyidim dedi. Aa öyle mi dedim, seyit olduğunuza nasıl inanacağım dedim. Dedi ki biz dedi şecereniz var mı dedim.
Evet.
Var dedi. İmam Hüseyin'e kadar dayanıyor dedi şeceremiz dedi. Ben dedim ki Osmanlı Devleti zamanında biz Türkler dedim peygamberimizin ailesine büyük saygı duyduğumuz için seyitlere vergi muafiyeti tanınmış. Dolayısıyla birçok da dedim sahte seyit türemiş dedim. Sizinki sahte bir şecere midir gerçek şecere midir diye sordum bu defa. Dedi ki gerçek dedi. Peki çok memnun oldum dedim. Gerçekse dedim. Ama PKK'lı bu adam. Şimdi bakın. Peki dedim. O zaman dedim sizin dedim aslında dedim Peygamberimizin sülalesine geldiğine göre Arap olmanız gerekiyor dedim. Hayır dedi ben Kürdüm dedi. Yok dedim, Kürt olamazsınız dedim, Türk de olamazsınız.
Arap kökenli.
Madem ki Seyitseniz dedim, Peygamberimizin sülalesinden geliyorsanız Arap olmanız gerekir dedim. Bunun üzerine elindeki kalemi masanın üstüne fırlattı. Sen ne demek istiyorsun diye bana. Anne tarafından gelemez mi dedi. Dedim ki cehaletinizi ortaya koyuyorsunuz. Anne tarafından gelenlere şerif denir, baba sülbündendir seyitlik dedim. Onun üzerine sustu. Ama ardından da şunu söyledim. Madem seyitsiniz, benim için Arap veya Kürt bilmem ne olmanız sebebiyle sormadım. Seyit olduğunuzu söylediğiniz için sordum. Madem seyitsiniz, Peygamberimizin sülalesinden geliyorsunuz. Kimseye zulmetme taraftarı olmamanız gerekir. Barış taraftarı olmanız gerekir. Oğlu bu adamın şeydeymiş gene. PKK'lılarla hala dağdaymış. Bir tanesi hapishanede, kendisi de inmiş. Peki dedim, bir çağrıda bulunur musun herkesin içerisinde dedim, oğluna silahlarını terk edip insin dedim. Dedi ki bulunmam dedi. Tekrar ediyorum, seyitsiniz işte, tekrar ettim, gene bulunmam dedi. Şimdi bakın burada, ama bunlar, onlarca insanla karşılaştım böyle. Bir Kürt devleti kurmak istiyorlar.
Açık. Evet.
Kürt olmayabilir, her şey olabilir. Yani Kürt de değil Abdullah Öcalan kaldı ki. Ama bakın, bunlar çok farklı nitelikte insanlar. Biraz onun derinine indiğiniz takdirde çok farklı şeylerle karşılaşırsınız. Şimdi PKK'nın içerisinde kaç kişi Kürt, kaç kişi değil? Bir bakın, o zaman çok farklı şeylerle karşılaşırsınız.
Konu zaten
şimdi,
Kürtlük değil.
Mesele Kürtlük
değil.
Ötesinde bir
değil, evet.
Cepheye gidiyor. Şimdi oraya gittiğimiz zaman Güneydoğu'ya insanlar aynen şunu istiyor bizden. Bizi diyor, bunların baskısından kurtarın, bıktık artık diyor.
Evet.
Şimdi onun için söylüyorum, bunları ortadan kaldırmak, daha doğrusu PKK problemini ortadan kaldırmak için muhakkak önce onların, bakın mahkemeye çıkarıyorlar insanları, idama mahkum ediyorlar. Elimde bunların mahkeme kayıtları var. Ondan sonra ve Türkçe daktil edilmiş kayıtlar hem de. Ondan sonra haraç alıyorlar. Orada yapılan herhangi bir ihalede muhakkak bunların yüzdeleri var. İstedikleri zaman istedikleri, affedersiniz, kızları alabiliyorlar. Her şey bunlara açık. Şimdi insanlar bıkmışlar bunlardan. Bizim her şeyden önce, eğer Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşlarına sahip çıkacaksa, bunlardan öncelikle halkını koruması gerekiyor.
Doğru.
Baskısından
inşallah.
Koruması gerekiyor. Şu an insanlar, inanın, yani şu an devlet artık hakim değil o bölgelere. Şu an insanlar feryat ediyor. Haraç ödemekten, mahkemeye çıkarılmaktan, feryat ediyor insanlar zulme uğramaktan. Dolayısıyla Türkiye'nin önce PKK problemini ortadan kaldırmak istiyorsa halkını güvene alması gerekir. PKK zulmünden kurtarması gerekir ve devletin kendisini koruyabileceğini düşündürmesi gerekir ve koruması gerekir.
Devletin
birinci görevidir bu.
Çok daha fazla hissettirmesi gerekir.
Onun dışında
doğru,
bakın
inşallah.
Silahlı mücadeleden önce söylüyorum bunları. Orada kim ki devlet tarafından zulme uğramışsa o kişilere tazminat ödenmesi gerekir. Yani adil bir devlet yönetimi olduğunu göstermeniz gerekiyor o insanlara ki size güven duysunlar. Devletim bana adil davranır düşüncesini vermek zorundasınız o insanların, çocuklarının daha çıkmaması için. İş bulmanız lazım. İstihdamı artırmak mecburiyetindesiniz o bölgelerde. Uyuşturucu trafiğini, insan kaçakçılığı trafiğini bunlar yönetiyor. Onun önüne geçmek zorundasınız. Çünkü çok büyük rant var. O rant insanları daha çıkmaya sevk ediyor. Güç gösteriyor ellerinde, maddi güç ve nüfuz olarak o gücü göstertiyor onlara, oraya çıkanlara. Bunlar aldatıyor, sizi yarın polis yapacağız, burada bağımsız devlet kuruyoruz. Şimdiden bize katılmazsanız polis de olmazsınız, herhangi bir devlet memuriyetine de giremezsiniz diyorlar. O çıkan 5000'e yakın genç bu sebeple çıktı. Bunları kırmak zorundayız eğer oraları düzene sokmak istiyorsak.
İnşallah.
Ve PKK'yla tabii ki silahı bırakmıyorsa, çağrıda bulunuruz. Silahı bırakmıyorsa mecbursunuz devlet olarak halkınızı korumak için silahlı mücadeleye girmeye onlarla. Ama muhakkak ki uluslararası desteklerini de kesmek zorundasınız bunların.
Evet.
Çünkü bir de uluslararası destekleri var.
Var, evet.
Bakın Rusya'ya gittim. Rusya'da tarih kurum başkanı olarak da çok gittim geldim. İşbirlikleri, protokolleri imzaladım. Ve tam bir gün 1 Mayıs'ta oradaki çok önemli bir yetkilinin aracıyla Moskova'yı gezerken giderken Kremlin'e doğru yürüyen komünistleri gördük. Bir generaldi yanımdaki. Dedi ki komünistler Türkiye'ye dedi adam. Dedim ki böyle Sayın General niye böyle söylediniz dedim. Çünkü biz derdik ya komünistler Moskova'ya diye Türkiye'dekiler için. Böyle söyleyince dedi ki komünizmi biz kurduk. Beğenmedik yıktık Gorbaçov döneminde. Ama onu niye yıktınız diye bizim başkanı yumurta ve domates yağmuruna tutan sizdiniz dedi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Gorbaçov'a yumurtalar falan atılmıştı ya.
Evet.
Komünizmi yıktı diye. Bunu söyleyince tabii dura kaldım. Şimdi artık Rusya komünist değil ama Türkiye'nin yönetimi bundan önceki dönemlerde biz tabii Türkiye'yi farklı görüyorduk. Ama mülkiyet hakkı ve bir kişisel yani mülkiyet hakları ve bir takım unsurlar hariç aslında Türkiye'de de politbüro varmış. Biz bunları sonra gördük. Oraya gidip geldikten sonra. Şimdi dolayısıyla biz Türkiye'de demokrasi ve insan haklarını tam korumak zorundayız. Bunu hem de bir parti olarak söylüyorum hem de bir bilim adamı olarak söylüyorum. Çünkü demokrasiler toplumların toplum kesimlerine verilen haklar değildir. Demokrasi ferdidir, kişiseldir. Size verilecek tüm haklar başka insanlara da verileceği için topyekün bir ülkenin insan hakları verilmiş olur. Topyekün demokrasinin temel kuralları olan haklara sahip olmuş olursunuz. Yani sizin sorgulanmadan mahkemeye çıkarılamamanız, savunma hakkı tanınmadan mahkeme edilememenizden tutun da özgürce fikirlerinizi söylemeye kadar ki mecellenin en önemli 100 maddesinden bir tanesi niyetler amele göredir der. İnsanlar kitap yazdı daha yayınlamadılar veyahut da fiiliyata sokmadıkları halde içeriye atıldılar. Türkiye'de atılıyorlar hala. Yani ben fikrimden dolayı içeriye atılıyorum ama ben eyleme dönüştürmediğim bir fikirden dolayı mahkum edilmemem gerekir.
Tabii.
Çünkü amel dediğimiz şey ondan sonra kötülüklere sebep olur. Ama düşüncem insanlara bir şekilde yansıyabilir. Devletin görevi bunların yanlış olduğunu ortaya koymak veya başka insanların. Dolayısıyla kişiye hak ve hürriyetlerini tam anlamıyla verdiğinizde demokrasiyi yerleştirebilirsiniz.
İnşallah.
Yani düşüncem bu çerçevede.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız için şeref verdiniz. Her zaman bekleriz inşallah. Efendim bu haftaki sohbet programımızın konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'ydu. Bir sonraki program görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.